Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın seslerine her zaman olduğu gibi bugün de hoş geldiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır. Kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugün de 15.55'e dek her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri olarak yine bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziğini dinliyoruz.
Yaz bitti, aşıklar şehre döndüler. Yarıda kaldı sabah biten geceler. Daha vardı yaşanacak tatlı günler. Yaşanamadı, erkenden bittiler. Yazacağım canım dendi, oldu gözler. Alındı birer birer adresler. Kalem bitti ne naz, bu yalan gibi biraz. Ya istilada kalpler sessiz yazılmadı. Postacılar işsiz. Acılar hissiz. Mevsim biterken böyle aşklar da biter. Başka biriyle başka başka şehirler. Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa. Sonra postacılar işe. Sabah biten geceler. Daha vardı yaşanacak tatlı günler. Yaşanamadı, erkenden bittiler. Yazacağım canım dendi, doldu gözler. Alındı birer birer adresler. Ya kalem bitti ne naz, bu yalan gibi biraz. Ya istilada kalpler sessiz yazılmadı. postacılar işsiz. Ya kalem bittin en az. Bu yalan gibi biraz. Ya istilada kalpler sessiz yazılmadı. Postacılar işsiz. Başka biriyle, başka başka şehirler. Yaz yaklaşınca düşer akıllar başa. Sonra postacılar işe, yağmurlar bitince. Mevsim biterken böyle aşklar da biter. Başka biriyle, başka başka şehirler. Yaz yaklaşınca akıllar başa, sonra postacılar işe, yağmurlar bitince.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi telefonda bir konuğumuz var. Ebru sanatçısı Sayın Atilla Can bizlerle birlikte olacak. Çünkü Dünya Ebru Günü dolayısıyla Prag'da 5.'si düzenlenecek olan 21-27 Kasım tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da gerçekleşecek olan UNESCO tarafından da kabul görmüş Ebru sanatıyla ilgili Dünya Ebru Günü ile ilgili konuşacağız. Sayın Atilla Can, merhabalar efendim. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Hoş bulduk Nilgün Hanım.
Evet, Türk sanatları içerisinde UNESCO tarafından kabul görmesi, Ebru sanatının ilk sanat olarak yer almasında çok büyük başarının arkasındaki isimsiniz aslında. Bize o süreçten bahseder misiniz? Sonra 5.'si düzenlenecek Dünya Ebru Günü'ne gelelim.
Öncelikle doğum günümde böyle bir sürpriz yaptığınız için teşekkür ediyorum size.
Aa, ne güzel, nice mutlu sağlıklı yıllar diliyoruz biz de.
Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nilgün Hanım, evet haklısınız. Türkiye'de ilk kez bir sanat UNESCO tarafından koruma altına alındı. Bu sanatı UNESCO somut olmayan kültürel mirası listesine alınarak Türkiye'nin 12. unsuru olarak tarihi altın harflerle yazıldı. Bu serüven yaklaşık 7 yıl önce 2009 yılında Ebru Atölyem'de Ebrular yaparken bu sanatı dünya milletlerinden gelen insanlara aktarma, tanıtma misyonunu gerçekleştirirken çok tanınmadığını, ülkemizde de çok bilinmediğini algılıyordum. Aklıma bir fikir geldi. Ben bu sanatı yaygınlaştırabilir miyim ya da tescil edip koruma altına alabilir miyim diye düşünürken Dünya Ebru Günü projesi aklıma geldi 2009 yılında ve ben inanılmaz bir heyecanla ilk kez Birleşmiş Milletler'e ve UNESCO Paris Merkez'e dilekçe yazdım.
Ama kişisel bir başvuruydu bu.
Kişisel başvuruydu. Evet. İlk kez, evet, 2009 yılında. Tabii ben bunu hemen resmi makamlarımızın birçoğuna ve Kültür Bakanlığımıza, UNESCO Milli Komisyonumuza, Birleşmiş Milletler'e ve UNESCO Paris'e talepte bulunduğumu Ebru sanatının koruma altına alınması, tescillenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini bildirir bir dilekçe verdiğimi ve bir an önce ortak harekete geçmemiz, bir şeyler yapmamız gerektiğini telefonlarla, dilekçelerle uzun bir süre, yaklaşık 3,5 yıl inanılmaz bir mücadeleyle resmi kurumlarımıza bildirdim, ikna etmeye çalıştım. Tabii bu arada bu iş dilekçelerle ya da resmi kurumlarla kalmamalıydı. Ben bu projemi Türkiye'deki ve dünyadaki Ebru sanatçılarına anlatmaya başladım. Kendilerinden şunu talep ettim. Projeme destek olmalarını, belirtir bir dilekçe yazmalarını ve UNESCO Paris Merkez Binası'na göndermelerini ve en çok sevdikleri bir Ebru eserini de yanında Paris'e göndermelerini istedim. Nilgün Hanım, inanır mısınız? O günkü heyecanı halen yaşıyorum. Sanki asırlardır bu cümle bekleniyormuş gibi bir Ebru fırtınası oldu ve UNESCO Paris merkezine Ebrular yağmaya başladı. Deyim yerindeyse UNESCO Paris merkez binasını kaplayacak kadar Ebru'yu dünya ülkelerinden sanatçılarla birlikte Paris'e gönderdik. Dilekçelerinde bana destek olduklarını, bu sanatın çok kıymetli ve gelecek nesillere aktarılması gereken bir sanat olduğundan bahsettiler. Tabii bu böyle de kalmamalıydı. Bir şekilde bunu hatırlatmak ya da farkındalık yaratabilme adına bir şeyler daha yapmalıydım.
Yani evrensel bir sanat olması adına da çalışmalarınız var anladığım kadarıyla.
Kesinlikle. Çünkü Ebru sanatı bir evrensel sanattır. Sanat bir ülkenin geleceğidir. Ve o ülkenin gelişmişlik düzeyini gösterir. Akıl ve irade, yaratıcılık bir sanatın altyapısında var. Bu vasıflar Ebru'da var. Ve ben sürecin bir sonraki aşamasında da tasarladığım Dünya Ebru Günü'nü hazırlıklarını tamamladım. Ve ilk kez 2012 yılında İstanbul'da panel, sergi, workshop tarzında birçok etkinlikle dünya ülkelerinin katıldığı, sanatçıların katıldığı Dünya Ebru Günü projesini İstanbul'da başlattık. Daha sonra bu projenin zaten sanatın başkenti İstanbul. Biz her şeyi bulabiliyoruz sanat adına ama diğer şehirlerin de bu projeye dahil olmasını istedim. Ve ben bu projeyi her yıl Atilla Can olarak ya da her yıl benim bakış açımla değil de farklı sanatçıların bakış açılarıyla kimler yapabilir diye ben bir öngörü sundum. Birçok şehir ve birçok ülke ikinciyi, Dünya Ebru Günü projesinin ikincisini istemeye başladılar. İkincisini Gaziantep, en iyi dosyayı sunan Gaziantep'ti. Gaziantep kazandı. Üçüncüsünü Trabzon'da yaptık. Dördüncüsünü Yalova'da yaptık. Bu sene içinde Amerika, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Meksika gibi ülkeler projeye talip oldular. Türkiye'den 6 şehir projeye talip oldu. En iyi dosyayı bana sunan Çek Cumhuriyeti'ydi. Çek sanatçılar kazandı bu sene. Biz UNESCO zaferinin ikinci yıl dönümü 21-27 Kasım tarihlerinde sanatımızla Prag'ın kalbine gidip Prag'ı fethetmeye çalışacağız.
Ne güzel. Peki kimlerle fethedeceksiniz efendim? Kaç ülkeden Ebru sanatçısı katılacak? Hangi tarihler arasında gerçekleşecek Prag'da?
Evet. Şimdi bu sene 21-27 Kasım tarihlerinde Prag'da düzenleyeceğiz. Ve 50'ye yakın ülke şu an bu projenin içinde. Moğolistan, Fransa, Finlandiya, Almanya, Arjantin, Azerbaycan, Brezilya. Birçok ülke, 50'ye yakın birçok ülke projeyi desteklediğini söylüyor. Ve biz orada Prag'da 109 yıllık bir tarihi mekanda uluslararası bir sergi düzenleyeceğiz. Bu serginin tamamen tüm gelirini orada Sayın Büyükelçimizle ortak istişare ederek bir hayır kurumuna vermeyi tasarlıyoruz. Amacımız sanatla insan kalbine dokunabilmek ve oraya birçok dünya ülkesinden birçok sanatçı katılıp atölye çalışmaları yapacağız. Birçok etkinliğimiz olacak. Çocuklarla ilgili projemiz var. Ve dediğim gibi 50'ye yakın ülkeyle orada olacağız Nilgün Hanım.
Ne güzel, ne mutlu. Bu sanatın gelecek kuşaklara aktarılmasında, tanıtılmasında, korunmasında, başarının arkasındaki bir isim olarak ne kadar gurur duysanız az. Çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz Sayın Atilla Can. Umarız Prag sonrası yine birlikte oluruz. Daha sonra Prag'da gerçekleşen bu Ebru günüyle ilgili yine detaylı bilgileri sizden alırız efendim. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size.
İyi günler. Ebru sanatçısı Sayın Atilla Can, Hayatın Sesleri'nin telefon konuydu. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Hiçbir neden yokken ya da biz bilmezken tepemiz atmış ve konuşmuşuzdur. Onca neden varken ve tam sırası gelmişken hiçbir şey yapmamış ve susmuşuzdur. Aynı anda, aynı sessiz geceye doğru İçim sıkılıyor demişizdir. Aynı sabaha uyanırken kim bilir, aynı düşü görmüşüzdür. Olamaz mı? Olabilir. Ben burada yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir. Belki aynı posta kutusuna değişik zamanlarda da olsa birkaç mektup atmışızdır. Ayın karpuz dilimi gibi batışını izlemişizdir deniz kıyısında. Aynı köşeye oturmuşuzdur köhnede, belki de birkaç gün arayla. Olamaz mı? Olabilir. Sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında. Bostancı dolmuş kuyruğunda, sen başta ben en sonda, öylece beklemişizdir. S- Sabah 7:30 vapuruna, sen koşa koşa yetişirken ben yürüdüğümden kaçırmışımdır. Aynı anda başka insanlara seni seviyorum demişizdir. Mutlak güven duygusuyla başımızı başka omuzlara dayamışızdır. Olamaz mı? Olabilir. Onca yıl sen burada, onca yıl ben burada. Yollarımız hiç kesişmemiş bu Eylül akşamı dışında.
...15.25 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi bir telefon konuğumuz daha var. Sevgili Buket Barlas Vehter telefon hattımızda. Merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar. Alo. İtalya'dan selamlar tüm dinleyicilerimize ve yayın ekibine.
Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, İtalya'dan selamlar dediniz. İtalya'dan da vereceğimiz pek çok paylaşacağımız haber var dinleyicilerimizle. Şimdi 24 Ağustos tarihinde meydana gelen depremden sonra, 6.2 şiddetindeki depremden sonra İtalya'da deprem sonrası çalışmalar hızla devam ediyor. Ne aşamada çalışmalar, bize neler aktaracaksınız?
Evet, geçtiğimiz 24 Ağustos tarihinde yaklaşık 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiği depremde 2500 kişi de evsiz kaldı. İtalya'da 2009 yılındaki depremden sonra yapılan ve depreme dayanıklı oldukları sanılan binalardan bazılarının bu son depremde yine yıkılmış olmaları akıllara bu alanda yapılan yolsuzlukları da getirmekte. İtalyan yetkililer ise daha etkili önlemler alınacağını ve yıkılan binaların yerine en kısa zamanda yenilerini yapılacağını söylemekteler. Bilindiği gibi İtalya'da Türkiye gibi bir deprem bölgesi ve çok fazla sayıda tarihi yerleşim alanı mevcut. Tüm bu eski yapıları depreme dayanıklı bir hale getirmek ise gerçekten çok zor. Artıcı depremler ise halkı tedirgin etmeye devam ediyor. 24 Ağustos tarihinden beri 1000 civarında artçı deprem kaydedilmiş. Uzmanlar bu sayının normalden fazla, yani oldukça şaşırtıcı olduğunu kaydetmekteler. Tüm bu olumsuzluklara rağmen yine de deprem sonrası çalışmalar hızla devam etmekte.
Evet, şimdi olumsuzlukların yanında yaşanan güzellikler de var tabii. Yine İtalya'da Agriturismo denen bir uygulamadan söz edelim istiyoruz dinleyicilerimize. İtalya'ya tatil amacıyla gelenler çiftlik evlerinde tatil yapıp köy yaşamına dahil oluyorlarmış. Birazcık da bundan söz eder misiniz? Nasıl bir uygulamadır? Kimler dahil oluyor? Nasıl dahil olunuyor?
Evet. Geçimlerini tarım ve hayvancılıkla sağlayan İtalyan çiftçileri veya köylüleri evlerini, çiftliklerini turizm amaçlı olarak tatile gelen insanlar için açıyorlar. Ve böylece turizmden kendilerine oldukça önemli bir gelir kaynağı sağlamış oluyorlar. Tam bir köy hayatı diyebileceğimiz bu ortamda köy yemeklerini tadıp köy yaşamına siz de dahil oluyorsunuz. Evlerini bu şekilde turizme açmış birçok çiftçi var. İtalya'nın orta kesimlerinde yer alan ve bizim de şu anda bulunduğumuz Toskana bölgesinde Agriturismo uygulaması ile önemli bir gelir kaynağı sağlanmakta. Avrupa'da özellikle büyük metropollerde yaşayanlar bu tip alternatif turizm diyebileceğimiz tatil olasılıklarının giderek artan bir ilgi göstermekteler. Tabii bu günümüzde doğaya olan özlemle de açıklanabilir. Çünkü büyük şehirlerde doğadan uzak bir şekilde yaşadıkça doğaya olan özlem de haliyle artmakta. Sanıyorum bunun bizde de örnekleri mevcut. Örneğin yayla turizmi Türkiye'de de oldukça yaygın bildiğim kadarıyla. Belki Anadolu'daki köylerimizde de bu tip
alternatif turizme yönelik girişimlere de daha çok yer verilebilir diye düşünüyorum. Bu arada kısaca değil, İtalya özellikle Almanya veya Hollanda gibi ülkelerde yaşayan Türkler için de önemli bir tatil ülkesi. Çünkü buraya gelir gelmez kendinizi sanki Türkiye'deymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Tipik Akdeniz ülkesi özellikleri olarak insanların daha güler yüzlü ve sempatik olmaları hemen dikkatinizi çekiyor. Günlük hayatta gözlemlediğiniz ve o tatlı kaos diyebileceğimiz koşturmaca burada da Türkiye'dekine benzer özellikler göstermekte. Oysa kuzeye doğru gittikçe, yani Almanya veya Hollanda gibi ülkelerde insanlar işte daha mesafeli veya daha ciddi bir hayat yaşıyorlar diyebiliriz. Kısacası hayat Kuzey Avrupa ülkelerinde daha düzenli, daha fazla kurallı ve hatta daha sessiz, sakin. İtalya'da ise tam tersi, daha hareketli, daha canlı ve daha içten. İşte bahsettiğim tüm bu özellikler İtalya'yı biz Avrupa'da yaşayan Türkler için cazip bir duruma getiriyor. Eğer çeşitli nedenlerden dolayı tatil için Türkiye'ye gidilmemişse soluğu İtalya'da alıyoruz diyebiliriz. Özellikle yakın olması nedeniyle de kısa tatiller için oldukça cazip bir ülke.
Evet, şimdi doğayla ilgili hep böyle güzel olaylar yaşansa İtalya'da, az önce bahsettiğimiz gibi deprem gibi daha farklı doğal afetlerle karşılaşılmasa da biz böyle güzel haberleri duyurmaya devam etsek sevgili Buket, evet. Barlas Vehter. Evet, bir başka güzelliğe geçelim. En eski film festivali olan Venedik Film Festivali'ne 31 Ağustos tarihinde açılışı yapıldı. Neler var bu yıl festivalde, festivalle ilgili neler paylaşacağız dinleyicilerimizle?
Evet, İtalyanlar geçtiğimiz çarşamba günü La La Land isimli müzikal komedi tarzındaki bir film ile dünyanın en eski film festivalinin açılışını gerçekleştirdiler. Her yıl yapılan açılış galası ise depremde hayatını kaybedenlere saygı amacıyla iptal edildi. Bu yıl 73. kez yapılan festivale Türkiye'den Reha Erdem'in yönetmenliğini üstlenmiş olduğu Koca Dünya isimli film katılmakta. Koca Dünya ana yarışma bölümünde değil, Yeni Ufuklar olarak çevirebileceğimiz ve 18 filmin yer aldığı ayrı bir bölümde gösteriliyor. Bilindiği gibi Reha Erdem yönetmenliğini yaptığı bundan önceki filmleriyle de birçok ödüle layık görülmüştü. Diğer film festivalleri ile karşılaştırıldığında Venedik Film Festivali'ne katılan film sayısı çok yüksek olmuyor. Festivali organize edenler bu konuda oldukça seçici davranmaktalar. Bu yıl ana yarışma bölümünde 20 film Altın Aslan ödül için yarışıyor. Resmi programda yer almasa da festival kapsamında bu yıl ilk kez İtalya'da yaşayan göçmenlerin çektiği filmlerin yarışacağı ayrı bir kategoriye de yer veriliyor. Göçmen topluluklarının kültür ve sanatını değerlendirmek bir görevdir anlayışıyla oluşturulan ve Migrarti olarak adlandırılan bu bölüm, İtalya'da yaşayan farklı toplulukların kültürlerinin tanınmasını teşvik amacıyla oluşturulmuş. Söz konusu dalda değerlendirme yapacak jürinin başkanlığını ise uzun yıllardır İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek üstlenmekte. Bilindiği gibi Ferzan Özpetek hem yaptığı filmlerle hem de yazdığı kitaplarla başarılı eserleri imza atan ve uluslararası üne sahip çok yönlü bir sanatçımız. Venedik Film Festivali 10 Eylül Cumartesi günü yapılacak olan ödül töreniyle sona erecek. Yalnız organizatörler her yıl yapılan kapanış galasının ise bu yıl yapılmayacağını, onun yerine gala için ayrılan harcamaların deprem zedelere bağışlanacağını açıkladılar. Benim bugün sizlere İtalya'dan aktarmak istediklerim bu şekilde.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ödül töreni sonrasında yine birlikte olup detayları yine sizden almak dileğiyle sevgili Buket Barlas Vehter. Bugün için tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi yayınlar.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, İtalya'dan sevgili Buket Parlas Vehter aktardı İtalya'daki pek çok yaşanan olayı. Evet, Hayatın Sesleri başkentten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor.
Değişti, sen buralara gelmeli. Geçen yıllarla birlikte acılar hafifledi. Korkmuyorum artık senden, dedi sensiz kalmaktan. Sen ol ya da olma yanında, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa. İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık üzülmek yok bir daha, bak keyfini yaşamaya. Bazen durgun bir anımda, dönüp dolaşırken aklımda. Neden nasıl diye sorsam, cevabı yok olanların. Yüreğinden kim kimi sildi, yara kim neden gitti. Artık hiçbirinin önemi yok, geri dönmenin yolu yok. Sen ol ya da olma yanımda, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa. İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık üzülmek yok bir daha. Sen ol ya da olma yanımda, ölmedim hala ısrarla. Yaşıyor benden ne kaldıysa. İster yakın ya da uzakta, unuturmuş insan zamanla. Artık üzülmek yok bir daha, bak keyfini yaşamaya.
Dünden kalanlar. Köşemiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, geçen hafta konuşmuştuk 30 Ağustos. Önümüzdeki evet. hafta da Tayyare Bayramı'nı konuşacağız evet. dedik. Çünkü Zafer ve Tayyare Bayramı aslında birlikte
kutlanıyordu.
Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu ilk yıllardan itibaren havacılık konusunda da çağdaşlarının seviyesine ulaşmayı evet. hedeflemişti. Ve 1925'te mi ilk evet, Türk Tayyare kuruluyor. Cemiyeti evet, kuruluyor
evet,
değil
evet,
mi?
Evet,
sonrasını evet, ve öncesini sizden dinleyelim.
Evet, şimdi daha geçen hafta bahsettik bu konudan. Gerçekten Trablusgarp Savaşı'ndan itibaren uçakların hava savunmasının ne kadar önemli olduğu savaşlarda ortaya çıkıyor. Yani burada batıda değil bizde biz bunu daha net fark ediyoruz. Osmanlı'da da bir takım çalışmalar var ama yetersiz tabii ki. Dolayısıyla bu anlamda savaşlarda bunun önemi her savaşta hemen hemen kullanıla bunun önemi iyice fark edildiği için Cumhuriyet kurulur kurulmaz hatta daha işte Kurtuluş Savaşı sürecinde, İstiklal Harbi sürecinde bununla ilgili bir takım çalışmalar yapılmaya başlanıyor. Arkasından da işte burada bu önem fark edildiği için İstiklal Harbi'nde dediğiniz gibi Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor 16 Şubat 1925'te. Tayyare Cemiyeti'nin kurulma amacı da bu zaten. Hani büyük oranda bir an önce hızlı bir şekilde Türkiye'nin hava sanayini güçlendirerek, hava savunmasını güçlendirerek iyi bir donanımla olabilecek tehlikelere karşı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra evet İstiklal Harbi'ni de atlattık ama dünyadaki gelişmeler gösteriyor ki yani daha henüz sular durulmadı. Hı hı. O anlamda ülkeler sürekli kendi güçlerini bu anlamda güçlendirirken bizim bu çok güzel söylediniz biraz önce çağdaşlaşma hamlelerinin gerisinde kalmamız mümkün değildi. Nitekim aslında hani belki istikbal göklerdedir sözü zaten bunu çok net anlatmaktadır. Yani neden istikbal göklerdedir? Ama bugün de görüyoruz ki işte F-16'lar değil mi en son?
Evet.
Yani veya Sikorskiler. Yani siz milli savunma olarak eğer milli savunmanızda bu hava gücüne sahip değilseniz maalesef dışarıya bağımlı oluyorsunuz ve dışarıya bağımlı olduğunuzda da tam olarak bu savaş savunmasında etkili olamıyorsunuz. Hatta ondan önceki haftada atom bombasından bahsettik. Yani hava gücü, havadan sizin birebir savaştığınız, mücadele ettiğiniz süreçler düşmanınız belli üniformasıyla karşınızda, gerekirse aynen İstiklal Harbi'nde olduğu gibi kurşununuz bittiği yerde süngünüzle savaşırsınız. Ama artık savaşların rengi değişti, modeli değişti. Evet. Çok daha farklı hava saldırılarıyla ki bugünkü hava güçleri çok daha yüksek tabii ki. Hı-hı. Çok daha teknolojik Hı-hı. anlamda gelişmiş bu devletlerin. O yüzden o günde sizin biraz önce çok güzel bahsettiğiniz gibi çağdaşlaşma adına. Çağdaşlaşma dediğimiz batılılaşma değil. Hı hı. Nedir şu anki savaş stratejisi ülkelerin? Hava saldırıları. O zaman bir an önce bununla ilgili gelişmeyi sağlamamız lazım. Tamam bir zafer elde ettik, barışı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin korunmasını sağlamaya çalışıyoruz ama bununla yapabilmemiz için artık daha farklı şartlara ihtiyaç var. O yüzden de elimizde hani bir baktığımız zaman da devlet olarak da bu uçakların tamamını alacak gücü de yok ordunun. O zaman halka dayanma gereği ortaya çıkmıştır. Ve evet. Yani Türk Teyare Cemiyeti de ilk kurucu başkanı Cevat Abbas Gürer olmak üzere ne yapmıştır? Özellikle yabancı orduların kat ettiği yolu ve hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu anlatarak halktan yardım toplanması gerektiğini, bu anlamda uçak alımı için yardım toplanması gerektiğini belirtmiştir. Ve bu amaçla da her sene özellikle havacılıkla, işte biraz önce bahsettiğim gibi havacılık gücünün ne kadar önemli olduğu fark edildiği için 30 Ağustos'larla birleşerek Zafer Bayramları ile, hatta ilk önce 31 Ağustos denmiştir, sonra Zafer Bayramı ile birleşerek kutlanması daha uygun bulunarak evet. bir tayyare bayramı kutlanmasına karar verilmiştir. Ne yapılacak bu tayyare bayramlarında? Halktan özellikle işte rozetler satılarak, çeşitli etkinlikler düzenlenerek, piyango çekilişleri yapılarak bir bağış toplamak, özellikle verebilecek olan iş adamlarından, güçlü ekonomik anlamda güçlü olan ailelerden bağış toplamak ve eğer hani bir ilden mesela diyelim ki bir belli sayıda bir bağış geldi, aşağı yukarı 60 bin lira diyelim ki bir uçak, 60 bin lira bir para geldi, uçak alınıyor, o isim, o ilin ismi veriliyordu. Hatta ilk alınan uçağın Ceyhan'dan gelen parayla alındığı için Ceyhan'dır. Dolayısıyla hani
ama bu isimler de sanıyorum isim verme törenleri
evet,
düzenleniyor. Evet,
teyare bayramlarında işte evet. yani ilk verilen şeyden sonra bu bir hani illerin de gurur vesilesi oluyor. Hem motive etsin onları diye, bağış yapmaya motive etsin diye. Çünkü sayıya ulaşmak mümkün değil. Belki 500 kadar uçak olması gerekiyor ama o kadar bir sayıya ulaşmak o anda mümkün değil.
Ki
ama
en azından geçen hafta bahsetmiştiniz, savaş zamanında 50 uçak mı vardı?
Yunanların 50 uçağı var. Hı-hı. Bizim 10 uçağımız falan evet. ki bunların 4'üyle falan biz evet. hani sağlıklı mücadele edebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi parça yetersizliği var. O parçayı bulmanız Hı-hı. mümkün değil arızalandığı. Zaten bir kısmını hani düşmüş uçaklardan veya kalmış uçaklardan, onlardan geride kalan uçaklardan, arızalı uçaklardan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Onu da ne kadar yapabilirseniz, yani çok etkili bir hava gücümüz olduğundan söz edilemez.
Evet, evet.
Almanlardan kalan uçaklar var İstanbul'da, fakat onları da İngilizler yani kaçırmak hı-hı, çok zor. Hani uçak bu, başka bir şey değil ki. Mesela İnebolu'ya gelen cephanelikler tamam, onlar kaçırılabiliyor, bir arabaya samanlı bir şey saklayarak getirebiliyorsunuz ama uçak öyle değil. Uçağı, hatta pilotlar bile milli mücadeleye katılmak için İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek istemişlerdir. Bunların bir kısmını Ermeniler fark ettiği için ihbar etmişlerdir ve hapsedilmişlerdir İstanbul'da bir kısmı. Dolayısıyla hani baktığımız zaman gerçekten havacılığın ne kadar önemli olduğunu onların da bu konuya önem vermelerinden, işte pilotları alarak o uçakların kaçırılmasını engelleyerek Almanlardan kalma 45 uçağın, onlar mesela alınabilseydi belki çok daha az ölüyle çok daha başarılı bir mücadele edebilecektik. Yani diğer taraftan. Yani o yüzden böyle bir teyyare bayramıyla insanları motive ederek para vermeye, bakın sizin ilinizin ismini veriyoruz. Dolayısıyla bir isim verme törenleri yapılarak bu teyyare bayramlarında.
Onlar da bir bayram havasında yaşanmış
tabii, tabii,
herhalde
evet,
değil mi?
Evet,
sonrasında
evet,
mı?
Evet, bayağı ciddi bir bayram havasında yaşanıyor. Ve o teyyare bayramı kapsamında en önemli yapılan etkinliklerden bir tanesi bu. Bir tanesi bağış toplama işi zaten. Hı hı. Hani özellikle Vecihi Hürkuş. Burada kendisini de anmak gerekir.
Evet.
Yani ilk bu anlamda sivil havacılık okulunu açan, ilk uçağı üreten, üreten demeyelim de yani uçağı yapan kişi. Hı-hı. Ve şeyde de etkinliği çok olmuştur bu İstiklal Harbi sürecinde de etkili olmuştur. İlk havayolu şirketini kuran, tabii ki hani pek çok engellerle karşılaşmıştır. O yaptığı uçağa izin alamamıştır. Buradan yeterli teknik eleman olmadığı için, uçuşuna değerlendirecek insan olmadığı için, hı hı, bütün parçalarını söküp Prag'a götürmüştür trenle. Çekoslovaklardan şey alarak, izin belgesi alarak oradan buraya uçarak gelmiştir. Çeşitli illeri dolaşmıştır ve bu teyyare cemiyetinin çalışmalarına katılmıştır o da. Dolayısıyla bu süreçte baktığımız zaman bir aslına bakarsanız milli bağımsızlık adına, ülkenin, devletin gelecekteki bekası için yapılan bir şey. Hani teyyare bayramı bayram olarak kutlanıyor gibi görünüyor ama aslında bir taraftan teknolojik gelişmelerin işaret ettiği, hatta atamızın dediği geleceğin en etkili silahı da aracı da hiç kuşkunuz olmasın uçaklardır. Bir gün insanoğlu uçaksız da göklerde yürüyecek. Şu anda insansız hava araçları biliyorsunuz,
evet,
konuşuluyor. Bakın bunu söylüyor o yıllarda. Gezegenlere gidecek. Belki de aydan bize mesajlar yollayacaktır.
Zaten
1960'larda oluyor mesela, öngörü, bunlardan bahsediyor.
Müthiş.
Aynen. Bu mucizenin tahakkuku için 2000 yılını beklemeye hacet kalmayacaktır ki kalmadı gerçekten de. Hı-hı. Gelişen teknoloji bize daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise batıdan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. Yani daha o zamandan diyor ki bu konuda geride kalmayalım ve istikbal göklerdedir de buna önem verilmesi gerektiğini belirtmek açısından adını söylenmiştir. Bu yüzden de tekrar tekrar uçak adına en azından ve pilot yetiştirilmesi için yurt dışına pilotlar gönderilmesi ya da mesela Selahattin Alan, bu gönderilen ve mühendislik eğitimi alan uçak mühendisi, ilk uçak mühendisimiz, ilk kendisinin çizdiği projeyle Nuri Demirağ'ın burada o devreye giriyor. Nuri Demirağ'ın ortak şeyiyle uçak fabrikası kuruyor, düşünün o yıllarda. Ve uçak fabrikasında ilk Türk uçağı üretiliyor. Ve bunu üreten kişi ilk uçak mühendisimiz. Yurt dışına böyle uçak mühendisliği eğitimi, pilotluk eğitimleri alabilmek için ve kadınlara özellikle mesela Sabiha Gökçen de bunlardan bir tanesi. Özellikle kadınlara, kadın pilotlara, çünkü yurt dışında da bunların örnekleri çok. Bu alanda daha çok insanın yetişmesi, kadın erkek demeden bu mücadeleye, bu çağdaşlaşmaya girilmesi gerektiğini belirtmek için özellikle mesela Sabiha Gökçen'i, Gökçen soyadını da zaten kendisi vermiştir. Özellikle Sabiha Gökçen'i bu yola kendisi tavsiye etmiştir, yani böyle bir pilot olmak ister misin diye. Ve baktığımız zaman maalesef daha sonrasında işte bu teyyare bayramı böyle coşkuyla kutlanırken ve bir şekilde biz kendi uçak üretimimize başlamışken bahsettiğim kişilerle yavaş yavaş neredeyse Türk Hava Kurumu kuruluyor. Sonrasında işte Türk Hava Kurumu oluyor. Türk Hava Kurumu'ndan ihale alacak kadar Nuri Demirağ'ın kurduğu fabrika bir hale yola gelmişken maalesef ilk ürettikleri uçağın denemesini Selahattin Alan'ın çok fazla tecrübesi olmadığı için hayvanlar için kazılan hendeğe yanlışlıkla girerek çakılmıştır uçak. Kendisi de hayatını kaybetmiştir maalesef. Ve orada izleyenler, işte teknik ekip, bu uçakla bir şey olmaz, yetersiz uçuşa diye onay vermemişlerdir. Onay vermeyince bütün ihalede yatmıştır. Ve zamanla önüne çıkan pek çok, Nuri Demirağ bununla ilgili davalar açmıştır. Yani uçakla ilgili bir sıkıntı yok. Pilotun hani tecrübesinin yetersizliğinden. Mühendis olarak yeterli ama uçuş tecrübesi çok fazla yok maalesef. Dolayısıyla daha önce yapılan teste geçtiğini, bir sıkıntısı olmadığını, uçaktan kaynaklanmadığını, üretilirse Türkiye'nin yerli uçakları olabileceğini belirtmesine rağmen mahkemelerde maalesef kazanamamıştır. Ve gerek gittikçe imkansızlıklardan, parasal teknik imkansızlıklar, gerekse mahkemelerde kaybetmesine izin alamamasından dolayı maalesef uçak fabrikası kapanmıştır daha sonrasında. Hı hı. Bir de üstüne Truman yardımı, Marshall yardımı gibi hazır Amerika bu tür yardımlar vererek, silah ve işte uçak yardımları yaparak, aslına bakarsanız hani ne diyor atasözü, bana balık verme, balık tutmayı öğret.
Evet.
Çünkü sizin gelişebilmeniz için balık tutmayı öğrenmeniz, hı-hı, daha hayırlı bir şeydir. Ama ne yapıyor? Balık veriyor. Bu sefer siz yerel üretiminizden vazgeçerek nasılsa hazır geliyor, daha ucuza geliyor, niye üreteyim düşüncesine. Evet. Maalesef buna yerel çevrelerden de destek verenler bu düşünceye. Hı-hı. Hatta siyasi iktidarlardan destek verenler olmuştur maalesef. Yani dolayısıyla
yani o zamanki kendi başlatılan yerel ivme devam etseydi, devam edememiş.
Şu anda belki Boeing üretiyor olabilirdik. Evet. Yani çok rahat belki hani askeri uydumuz olabilirdi. Yani bir anlamda çok, hı-hı, hızlı gelişme sağlayabilecekken işte talihsizliğimiz bu, pek çok konuda olduğu gibi. Bu tür yeni gelişmelere her zaman hem dışarıdan bir takım güçler, mesela Aselsan'da öldürülen mühendislerimiz,
evet,
milli savunmayla ilgili bir takım çalışmalar yapıyorlardı biliyorsunuz. Yani bu tür şeyler bir taraftan dış güçler tarafından da hani intihar deniliyor ama,
evet,
işte şu anda aileler dilekçelerle başvurdular başka türden şüphelen. Çünkü mümkün değil yani böyle bir şeyin olması. Hı hı. Dolayısıyla milli savunmayla ilgili çalışan kişilere çok fazla içeriden de dışarıdan da maalesef sıcak bakılmıyor ama bugünün savaşı teknolojidir. Atamız da bunu söylemiştir. Yani çağdaşlaşma, biraz önce söylediniz. Muhakkak bizim bu teknolojik gücü yakalamamız lazım. Bugün Japonya Japonya'ysa o gün teknoloji, yani dışarıdan bir şey ithal ederken bana bunu okulunda öğreteceksin en son teknolojini diyerek bu şartla bu anlaşmaları yapmıştır. Ticaret, evet, anlaşmalarını. Bizim de yani bir takım ticaret anlaşmaları yaparken, başka türden protokoller imzalarken, yani bize o teknoloji neyse onu öğreteceksin şeklinde yapmamız gerekli. Biz bunu fark edene, hı-hı, kadar, işte bakın Birinci Dünya Savaşı'nda, yani onun öncesinde o zamanlara kadar biz daha bunun ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ileriye gidildiğini, Osmanlı'da da aynı şekilde ordunun geri kalmasıyla zaten başlıyor ya bir takım, evet, şeyler. Evet. Yani baktığımız zaman bu askeri alanda güçlü görüyoruz kendimizi, fakat teknolojik anlamda desteklemediğinizde artık askeriyenin de birebir savaş noktasında yeterli olmayacağını görüyoruz yeni
teknolojik
dönemde.
Teknolojik olarak takip edemediğimiz, etmediğimiz gibi bayramı kutlamayı da, evet, bırakmışız,
evet,
galiba.
İşte bu,
değil mi?
Dediğim, hı-hı, gibi İkinci Dünya Savaşı, işte biz İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bu gelişmelerle, yardımlarla falan derken maalesef bu inanç da kayboluyor ve gittikçe kutlanması artık hani eski şekilde zaten, hı-hı, tadında kutlanmıyor, ondan sonra da kalkıyor tamamen. Yani bence hala önemli. O yüzden de istikbal göklerdedir sözünü kısa bir söz ama iyi düşünmek lazım. Hala da istikbal göklerde. Hala, evet, da bu anlamda teknolojiyi yakalamamız gerekiyor.
Evet, zararın neresinden dönülse, evet, kârdır. Evet, geç kalmış, evet, değiliz, evet, diyelim, evet, ve çok teşekkür
ederim.
Ben teşekkür
ederim.
Bugün de bu
sağ
hafta
olun.
İçinde.
Bunu da anma fırsatı verdiğiniz için.
Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, doçent doktor sevgili Gülün Karabağ, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, bu hafta da dünden kalanlar köşemizde bizlerle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz bugün de kendilerine. Evet, bugünlük, bu haftalık bu kadar diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Pazartesi günü 15 haberlerinden sonra bizler yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın, iyi hafta sonları.